Ayrım 29, sayfa 198. Kenan eve alkol duvarını aşmış bir halde sallanarak girdi. Yatak odasına girinceye kadar Jüriden'in geldiğini pek anlayamamıştı. Elbiselerini çıkarıp her birini bir tarafa fırlattı. Ayakkabıları hala ayağındaydı. Onları da çıkardı. Parmakları ile burnunu sıkıştırdı. Ayakları ve çorapları kokuyordu. Çünkü kaç gündür aynı çorabı giyiyordu. "Öf be, çoraplarım ne kadar da pis kokuyor," dedi. Yatağın ortasına doğru kaymak isterken kolunu ılık ve yumuşak bir şeyin üzerine attı. Hızla başını çevirdi. Jüri de yataktaydı. Komodinin üzerindeki gece lambasını yaktı. Karısının gözaltları hafif morarmış ve biraz da zayıflamıştı. Uyurken bile mutsuzluğu yüzünden okunabiliyordu. Onun yüzüne doğru eğildi. "Canım karım, canım karım, sana neler oluyor? Herkesin hayran olduğu o güzeller güzeli, zarif genç kıza ne oldu? Neyin var? Biz niye böyle olduk? Allah bize aşkların en güzelini, en tutkulusunu vermişti. Her şeyimiz vardı. Olmayan neydi? Bizi bu hale getiren neydi?" Jüri de aslında söylenenleri duyuyordu. İçinde büyük sızı duymaya başladı. "Beni delice seven bu adamı da mutsuz ediyorum. Onu yakışmayacak durumlara sokuyorum. Ya Rabbim, bana bir yol göster," diye içinden yalvardı. Günlerce Kenan Jülide'ye hiçbir şey sormadı. Aslında içini kemiren büyük ve karanlık şüpheler ve korkular yaşıyordu. Ancak sorarsa alacağı cevaplardan belki kötü bir şey çıkabilir kaygısı taşıyor. Bu yüzden Silvana ile Bodrum'da olduğunu kabullenmeye çalışıyordu. Hem Jülide'yi memnun etmek hem de 10 günün verdiği hasretle karısına iyice yaklaştı. Bir taraftan da korkuyordu. Bugün çok yorgun dönmüştü. İnşallah bu gece Jülide de aha anlayışta olabilirdi. Veya uyanmayabilirdi. Ne yazık ki Jülide'den beklediği anlayış sadece 2 gün sürmüştü. Suçluluk duygusunu da bir tarafa bırakmıştı. İçindeki sevişme dürtüsü o kadar güçlüydü ki onu engelleyemiyordu. Artık açıkça sevişme teklifinde bulunmuyor, başka şeyler bahane ederek kavga çıkarmaya çalışıyordu. Bunları isteyerek veya bilinçli bir şekilde yapmıyordu. İlinde değildi ve olmayacaktı da. Küçük bir münakaşadan sonra kocasına arkasını dönmüş, binbir çeşit düşünceyle boğuşuyordu. Kaç günden sonra ilk defa Haldun'u özlediğini hissetti. Hem de çok büyük bir arzuyla. Aslında özlediği ne Haldun ne başka biriydi. O güçlü bir erkek ile olmayı istiyordu. İsmini bilmese de yüzünü görmese de sadece erkek olması ve güçlü olması yeterliydi. Sabah kahvaltıda ise bambaşka bir Jüride olarak Kenan'ın karşısına oturmuştu. Akşamki isteri nöbetini geçiren kadın o değildi sanki. Kenan, "Ben eğitim aldığım konuda çalışmak istiyorum. Yani stilist olarak mı?" "Sadece stilist olarak değil, bir moda evi açmayı düşünüyorum. Çizimleri ben yapacağım. Diğer elemanları da ciddi seçimler yaparak en kaliteli ve yetenekli kişilerden oluştururuz. Her şeyiyle çok güzel bir iş yeri açmayı istiyorum." "Tamam canım, seni mutlu edecekse açarım. Nişantaşı'ndaki ev boş duruyor. Geniş ve güzel. Onu ofis haline sokarız. Yeri de bu iş için çok güzel. Yarın babam ile konuşacağım. En kısa zamanda başlarız." "Baban razı olmaz." "Olacağını sanıyorum. Olmazsa da şahsi servetimizden karşılarız. Yeter ki sen mutlu ol." Jüri de bütün çabalarına rağmen gerginlik yaratamamıştı. Zor bir gece geçirmişti. Neyse ki aldığı uyku hapları etkilemiş, bir müddet sonra uykuya dalmıştı. Sabaha kadar Haldun ile uğraşmıştı. Şüphesiz Jülide'nin rüyalarındaki mekanda hep yataklar oluyordu. Bu sabah kocasının anlayışlı yaklaşımından sonra bir başka karar daha aldı. Kendisine yararlı olabilecek bir doktor araştıracak ve gidecekti. Zehra Ankara'da da komşuluk etmek zorunda kaldığı Fatma'nın kaprislerinden, ölçüsüz hareketlerinden bıkmıştı. Ne yazık ki iki yabancı gibi olsalar da resmen eltesinin kız kardeşiydi. Kocası çok iyi bir insandı. Büyük kızı Hülya da öyle. 2 yaşından beri kucağında büyümüş sayılırdı. Efendi, saygılı, zeki ve de çok güzel bir kız. Kardeşleri de iyi çocuklardı ama vasat birer tip sayılırlardı. Zehra bu yüzden Hülya'yı çok severdi. Şüphesiz çocukların hepsi sevilmeli ve korunmalıydı. Fatma, Adelyelerde karşılaştıkları günden bu yana Zehra'ya hiç uğramamıştı. Kapıyı açınca yüz yüze geliyorlardı. Bu durum hiç de iç açıcı değildi. Hele de kocasıyla arası bu kadar bozuk iken. Bir yardım, bir arabuluculuk gelse gelse sadece Mesut Ağa'dan gelebilirdi. Karısına çok kıymet veren Mesut Ağa da onun sözüyle hareket edebilirdi. Bu yüzden Zehra ile ipleri koparmamalıydı. Fatma, cahil fakat kurnaz bir tipti. Çok kere kendi hesapları doğrultusunda hareket edebiliyordu. Okullar tatil olmuştu. Bütün çocuklar evdeydi. "Lale, sen biraz kardeşinle meşgul ol, ben Fatma teyzene uğrayacağım," dedi Zehra. "Anne, ne olur ben de geleyim. Hülya ablayı görmek istiyorum. Geçen gün, yani okul kapandığı gün, merdivenlerden çıkarken ağlıyordu. Çok üzüldüm." Tam o sırada Baki daire kapısından içeriye girdi. Heyecanla, "Kim ağlıyordu Lale?" "Hülya abla." "Niçin ağlıyormuş?" "Bilmiyorum." "Peki sen niye üzgünsün?" "Onlara gidiyor ama beni götürmüyor." Durumu anlayan Baki, "Tamam abla, ağlatma. Lale'yi götür. Ben Bora ile meşgul olurum," dedim. Fatma kapıyı açınca önce bir şaşırdı, sonra kenara çekilip, "Gel Zehra, gel. Birer çay içelim," dedi. Sesi kızgın değil ama kırgınmış gibi çıkıyordu. Her şeye rağmen bu ziyaretten memnun olmuşa benziyordu. Hülya elinde bir kitapla odasından çıktı. Zehra'nın elini öptü ve Lale'ye döndü. "Tatlım, sen ne şirin olmuşsun," diyerek onun saçlarını okşadı. "Ama çok üzgünüm Hülya abla." "Neden?" "Hani sen merdivenlerden çıkarken ağlıyordun ya, benimle de konuşmadın, bana mı kızdın da ağladın?" Hülya'nın yüzü bulutlandı. Yüzünü sağa doğru çevirdi. "Hayır güzelim. Her sene takdir alırdım. Bu sefer zorla diploma alacağım. Hem de çok kritik bir zamanda. Üniversite imtihanları var ve ben tıp istiyorum. Bu gidişle tıbba girmek sadece hayal olacak gibi. Onun için üzüldüm." "Hadi canım, ne tıbbı? Öğretmen ol yeter. 6 sene oku, sonra ihtisas yap. Kim seninle uğraşacak?" diye çıkıştı Fatma. Zehra yine sinirlenmişti. İçinden, "Ya Rabbim, bu kadınla birlikte yaşamak biraz kafası işleyen bir insan için ne kadar zor bir şey," diye geçirdi. Ve bu sözü hiç duymamış gibi, "Hülya, sen kazanırsın eminim. Lütfen kendine güven. İdeallerine ulaşmak için güç sarf et." Kızın yüzü yine bulutlandı. Sadece bulutlanmakla da kalmadı, gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. "Zehra teyze, bu ortamda, bu şartlarda mı?" Fatma daha sinirli bir sesle, "Ne varmış ortamda, şartlarda? Benim kocam evde değil, size ne oluyor? Aç mısınız, açıkta mısınız?" Hülya annesine doğru döndü, kirpiklerinin ucunda damlamak üzere olan yaşlarla, "Anne, unuttun galiba. O benim kocam dediğin adam bizim de babamız. Başımızın üzerindeki çatı çökmüş gibi. Köklerim toprak üzerine çıkmış gibi hissediyorum. Nasıl bize ne oluyor?" diye sorarsın. Zehra dayanamayarak ayağa kalktı ve Hülya'nın boynuna sarıldı. Kız başını onun omzuna koydu. Açıkça hıçkırarak ağlamaya başladı. "Ben bu yaşta tükenmek üzereyim Zehra teyze. Her şey ters dönmüş gibi. Ne yapmalıyım bilmiyorum." Zehra Fatma'nın korkusuyla herhangi bir şey de söyleyemiyordu. O yüzden usulca onun kulağına fısıldadı. "Sen inandığın ve doğru bildiğin yolda yürü." Hülya kollarını gevşetince Zehra Lale'nin elinden tuttu. Onun da yüzünde çaresizlik çökmüştü. "Artık gidelim biz. Baki de evde. Biraz yemek hazırlığım var. Hülya, sen gerçekten tıp imtihanlarına gireceksen
Baki sana yardımcı olur."
"Ya, Amerika'ya dönmüyor mu?" diye sordu kız sevinerek. "Hayır, Türkiye'de kalacak. Bu apartmandan da bir daire aldı. Yani o da bize komşu oldu." Fatma öylece duruyordu. İçinden mırıldandı. Hizmetkarın oğlundan doktor olur muymuş? Hülya annesinin dediğini duymuştu. Neyse ki Zehra işitmemişti. Zehra kızıyla kendi evine girince Hülya hızla annesine döndü. "Anne, benim farkım ne? Niye durmadan önüne gelen herkesi bir şekilde aşağılamaya çalışıyorsun? Sen insanları iğnelemek, huzur kaçırmak için mi dünyaya geldin? Ne demekti o söz?" "Hangi söz kızım? Ne dedim ki?" "Anne, ne dediğini bilmiyor musun yani? Hizmetkarın oğlundan reisi cumhur da olur, doktor da, mühendis de, hırsız da, Eşkıya da olur. Herkesin oğlundan her şey olabileceği gibi. Bence hizmetkarın oğlundan doktor olmak çok daha makbul değil midir? Bütün imkansızlıklara rağmen öyle bir tahsil yapmak güzel bir başarı değil midir? Fatma hemen sesine ağlamaklı bir ton vererek, "Bir insanın evladı bile yanında olmaz ise herkes hor görür beni. Ben başkalarına niye kızayım ki? Anne biraz da hatalarını görsen, daha iyimser, daha mantıklı olmaya çalışsan sen de. Biz de, hatta babam da çok daha mutlu olacağız. Lütfen çevreni suçlamayı bırak. Kendini biraz olsun düzeltmeye çalış," dedi ve hızla odasına girdi. Fatma kızının fikirlerine karşı olduğunu biliyordu ama Hülya bu kadar açıkça ve sert bir dille bugüne kadar kendisine karşı çıkmamıştı. Fatma uzun süre ağladıktan sonra saunasına gitmek için yola koyuldu. Jüli de sabah kahvesini içtikten sonra üzerine sarı keten bir elbise geçirdi. Rumeli Caddesi'nde ününü birkaç kişiden duyduğu ünlü kadın hastalıkları müteassısı Doktor Talat Üstünel'in muayenehanesi kapısını çaldı. Kapı birkaç dakika sonra açılmıştı. Karşısında koyu tenli, koyu saçlı, uzun boylu genç bir kadın duruyordu. "Ben Doktor Talat Üstünel'e muayene olmak istiyordum. Duyduğuma göre çarşamba günleri hep burada oluyormuş." "Evet, ama bugün ancak öğlene gelebilecek. Acil bir ameliyatı vardı. Tabii sizi alabilmem için randevularına bakmam gerek. Buyurun, içeride halledelim." Adının Necla olduğunu söyleyen yardımcı ilk muayeneyi Jülde'ye yazdı. "Burada mı bekleyeceksiniz? Bir mahsuru yoksa." "Şüphesiz." "Buyurun, oturun." Jülde dışarıya çıkınca bir daha dönmeyeceğini biliyordum. Fena halde ürkmüştü. Bacakları titriyordu. Alabileceği iki cevap da onu rahatlatamazdı. Doktor, "Sen hasta değilsin," derse, "Bu sana yapabileceğin bir şey yok. Hayatına böyle nasıl devam edeceksin?" demek olacaktı. "Eğer sen hastasın," diye bir teşhis koyarsa, bunun tedavisi var mıydı? Bu hastalık insanı nereye, nasıl bir sona götürürdü? Şimdiye kadar ne duymuştu, ne de böyle şikayeti olan birine rastlamıştı. Jüri de bu durumda hatanın veya sorunun kendisinde olduğunu kabullenmiş ve çare aramaya başlamıştı. Bu korkudan uzaklaşmak istedi. "Bunları düşünmemeliyim," diye karar verdi. Duvarda asılı olan diplomaları, ihtisas belgelerini ve bazı küçük sulu boya resimlerini incelemeye başladı. İçlerinde küçük bir tabloda kucaklarında birkaç aylık bebekleriyle genç bir çift görünüyordu. Kadın ve erkeğin birbirlerine bakışlarında öyle çok şey vardı ki, hayranlık, sevgi, cinsellik ve daha bir sürü anlatılamayan ama yaşanan duygular görünüyordu. Jüri de yine içine ılık bir şeylerin aktığını hissetti. Şu anda burada değil de sevişmesini bilen güçlü bir erkekle geniş bir yatakta olmalıyım diye düşündü. Muayenehanenin zili çalmıştı. Birden yerinden sıçradı. Necla hızla kapıya kadar gitmişti bile. "Buyurun hocam, erken geldiniz. Ameliyat erken bitti. Hastam gelinceye kadar dinleneyim," dedim. "Efendim, özür dilerim ama şu anda da hastanız var. İtalya'dan gelmiş. Sizin ününüzü duymuş. Israrla muayene olmak istedi." "Tamam tamam, ne yapalım. Bu mesleğin temposu böyle. Hoş geldiniz hanımefendi. Odama buyurun." Jüli de o anda doktorun ne kadar yakışıklı, ne kadar seksi olduğunu fark etmişti. Arkasından hemen odaya girdi. Doktor beyaz paravanın arkasında kıyafetini değiştirmekteydi. Beyaz perdede koyu görünen gölgesi bile Jülide'yi cinsel yönden uyarmaya yetmişti. Geniş omuzları, adeleli olduğu belli olan kas yapısı, üçgen vücut şekli sadece ceketini çıkarmakla bile kendini belli etmişti. Jülide başını başka tarafa çevirmek istiyordu ama bir türlü döndüremiyordu. Dua etmeye başladı. "Ya Rabbim, ne olur hislerime gem vuracak gücü ver. İşlediğim bir rezaletin utancını yaşarken ikinci bir utanç da yaratmayayım," dedi. Doktor Jülide'ye döndü. "Şöyle masanın yakınına gelir misiniz? Hemşireye bazı bilgiler vermişsiniz. Ancak bu şikayetinizin ne olduğunu tam olarak anlamama yetmiyor. Şimdi bana bunları daha ayrıntılı bir şekilde ve tam açıklığıyla anlatır mısınız?" Doktor bir taraftan da Jülide'ye dikkatlice bakıyordu. Hem güzelliği, hem vücut hatları, hem davranış şekli çok farklıydı. Genç, güzel, çekici ve galiba çok güçlü bir cinsellik de taşıyor diye düşündü. Jülide'nin konuşmadığını görünce tekrarladım. "Sizi dinliyorum hanımefendi. Adınız neydi?" Mehlika Gündoğdu. Kaç yaşındasınız? 34. Hayret, maşallah demeliyim. Hem fiziğiniz hem hareket tarzınız 24-25 gösteriyor. Julie de hafiften gülümsedi. Teşekkür ederim. Peki şikayetleriniz nedir? Doktor bey, Julie'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Lütfen anlatın Mehlika Hanım. Ben bu işlerin doktoruyum. Doktorlardan çekinilmez. Doktor bey, kocam benim normal olmadığımı söylüyor. Ne konusunda? Seks konusunda. Kocanıza cevap vermekte mi zorlanıyorsunuz?
Tam olarak öyle bir şey değil. O bana cevap vermekte zorlanıyor. Biraz